Ayrım 25.
Gittikçe büyüyen dalgalar arasında oradan oraya savrulan Poyraz artık kulaç da atamıyor. Arada sırada ancak kollarını sallayabiliyor, ardından da dalgalara gömülüyordu. Artık boğulacağı kesindi. Vasili ağır ağır soğukkanlı kayalıktan indi. Dalgalar mağaranın önündeki kumluğu geçip kayalıkta bomba gibi patlıyordu. Vasili suya daldı, kayalığa geçti, içeriye girdi. Sular mağaranın neredeyse dibine kadar gelmişti. Kayığına bir iki teneke benzin koydu, dışarıya sürdü. Kolaylıkla içine bindi. Motoru çalıştırdı. Yepyeni motor güçlüydü. Dalgalar onu oradan oraya atıyordu ya, gene de ilerliyordu. İleride bir dalganın üstünde çırpınan Poyraz'ı gene gördü. Dümeni ona doğru kırdı. 6. Poyraz Musa bir görünüyor, bir dalgaların arkasında kalıyor, bir süre gözükmüyor. Bir an gözüktüğünde de başka dev bir dalganın altına giriveriyordu. Batıyor, çıkıyor, denizle cebelleşiyor, çabaları hiçbir işe yaramıyordu. Vasili'nin motoru da öyle kolay yol alamıyor, dalgalar onu oradan oraya atıyordu. Vasili bir ara batıp çıkan Poyraz'ı göremez oldu. İlk olarak da soğukkanlılığını yitirdi, ayağa kalktı. Sağdan soldan yüklenen dalgalar neredeyse onu bir canavar gibi motorun üstünden alacaklar, denizin dibine götüreceklerdi. Dümenin yanına çöküverdi. Sol eliyle de küpeşliğe yapıştı. Gözlerini de Poyraz Musa'nın gittiği yerden ayıramıyordu. Birden bir dalganın ak köpüklerinin üstünde Poyraz'ı gördü. Poyraz dalganın tepesinde çırpınıyor, yüzer gibi bir şeyler de yapıyordu. Dalga Poyraz'ı bu yana atınca Vasili bir sevindi, bir sevindi. Bir süre sevincinden ne yapacağını bilemedi. Ayağa kalktı, ayakta duramadı. Hemencecik de oturdu. Poyraz gene gitmiş, Vasili'nin sevinci kursağında kalmıştı. Dalgaların ortasında kala kalmış Poyraz'ın bir dalganın tepesinde gene gözükmesini bekliyordu. Biraz sonra Poyraz ulu bir dalganın üstünde gözüktü. Vasili dümeni o dalganın üstüne kırdı. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Dalga üstünden geldi geçti. Kayığın içine su doldu ya, batıracak kadar değil. Vasili heyecanlanmadı. Böyle denizlerden çok geriye kalmış, böyle çok tepeden tırnağa suya batıp çıkmıştı. Dalga geçtikten sonra Vasili denizin üstüne uzanmış kalmış, ancak ellerini oynatabilen Poyraz'ı gördü. Arkadan yükselerek gelen dalga daha epey uzaktaydı. Vasili Poyraz'a ulaşabilirdi. Dalga yetişmeden de ulaştı. Poyraz'ın koluna yapıştı. Bu sırada da kayık gelen dalganın tepesinden aşağıya indi. Poyraz içerideydi. Ortaya sırt üstü uzanmış, soluk alır gibiydi. Vasili onu ağzı aşağı çevirdi. Onun uğraşacak zamanı yoktu. Poyraz canlıydı ya. İçinden bir sevinç türküsüne benzer bir şeyler geçiriyordu. Az daha kayalıkların üstüne düşecekler, paramparça olacaklardı. Ancak iskelenin yanındaki kumlarda karaya çıkabilirlerdi. Dümeni dalgaların üstüne kırdı. Uzaktan yan yan iskeleye doğru zorla yol alıyordu. Gözlerini de Poyraz'ın sırtından ayırmıyordu. Adamın sırtı uzun aralıklarla da olsa inip kalkıyordu. O her soluk aldıkça Vasili'nin yüreği sevinçten göğsüne sığmıyordu. İskelenin karşısına geldiğini uzun kamışların pürçüklerini görünce anladı. Sonrasını anımsamıyor. Kendine gelince kayığın kumsalı, çakıl taşlarını aşıp çınarların altına kadar çıktığını gördü. Amma da dalga, dedi Vasili. Usul usul kendine geliyordu. Lena'nın yüzü cehennem gibi olmuş, öteden kamışların ardından çıkmış geliyordu. Yumulmuş bir topacık kalmıştı. Kayığın yanına gelince ağlayarak dizlerini dövmeye başladı. Vasili güvenli bir sesle, ''Ağlama Lena!'' dedi. ''Ölmedi!'' Lena kirp diye ağlamasını kesti. O anda da ağlaması sevince dönüştü. ''Demek ölü değil, sen onu nerede buldun?'' ''Denizde!'' diye gülümsedi Vasili. ''Adaya ilk çıkan Poyraz değil mi?'' ''O, sen onu öldürmeyecek miydin? Yemin etmemiş miydin?'' ''Öldürecektim.'' Lena daha başka bir şey sormadı. Vasili de konuşmadı. Poyraz'ı kayığın içinden aldı, ağzı aşağı sedirin üstüne yatırdı. Onu bir süre sağa sola salladı, kaldırdı, indirdi. ''Poyraz su yutmamış Lena'' dedi. Sevincini Lena'ya belli etmek istemiyor, yüzünü azdırıyordu ya, Lena onun bir sevinç fırtınasında devindiğini çoktan anlamıştı. ''Poyraz'ı eve taşıyalım. Sen git çamaşırlarını hazırla. Bir de çay kaynat. Havlu var mı içeride? Baksana, ben de su içindeyim.'' Bütün bunları Rumca konuşuyorlardı. Lena Poyraz'ın evine koşarken Vasili de Poyraz'ı sırtladı, eve götürdü. Onu bir koltuğa oturttu, el çabukluğuyla da soydu. Lena yepyeni havluları getirmiş Vasili'ye uzatıyordu. Vasili Poyraz'ı tepeden tırnağa kuruladı, yepyeni çamaşırlarını giydirdi. Bak Lena, gördün mü? Göz kapaklarını oynatıyor. Sen çayı hazırla. Ben hemen eve gidip üstümü başımı değiştirip geleyim. Poyraz az sonra gözlerini açar. Sen ona ben gelinceye kadar bol şekerli çay ver. Ya içmezse? Bu Türkler hiç belli olmazlar. Ama bu çok iyi bir adam. Çayı içmezse sen de başından aşağıya dök. Çıktı, az bir sürede döndü. Poyraz gözlerini açmış, sırtını duvara dayamıştı. Vasili'yi görür görmez bir tuhaf, çığlığa benzer, uzun bir çığlık atacakmış da atamamış gibi bir ses çıkardı. Elini boğazına attı, eli bomboş kaldı. Çırpındı, ayağa kalkmaya çalıştı. Durmadan eli göğsüne, boğazına gidiyor, bir şeyler arıyor. Ardından elleri, bütün bedenini titreyen, uçan bir çabuklukla tepeden tırnağa tarıyordu. O kadar çırpındı, o kadar kıvrandı ki, bitkin elleri yorganın üstüne düşüverdi. Gözleri de kapandı. Yüzü sarı yeşile kesti. İnliyordu belli belirsiz, can verir gibi. Ne oldu, ne oldu diye telaşlandı Vasili. Lena ne yapacağını bilemiyor, oralarda kendi yöresinde dönüp duruyordu. Ne oldu, ne oldu? Muska, dedi Poyraz ölmüş bir sesle. Mosmor olmuş dudakları ancak titreyerek. Ne, ne, ne? Muska. Vasili birkaç kere daha söylettikten sonra Poyraz'ın muska dediğini anlayabildi. Gördüm, dedi Vasili. Gördüm, gördüm. Seni kolundan tuttuğumda, seni kayığın içinde yüzü koyun döndürürken de boynunda parlayan bir şey gördüm. Altın gibi bir şey. Nerede o? Diye bütün gücünü toplayarak gözlerini ardına kadar açtı Poyraz. Vasili düşündü. Belki kayığın içine düşmüştür. Koşarak kayığa gitti. Gitmesiyle elinde muska dönmesi bir oldu. Al dedi. Bu değil mi? Poyraz bu derken ayağa fırlamak istedi. Yerinden kıpırdayamadı. Elini uzattı Vasili'ye. Vasili muskayı uzatırken Poyraz uzandı, onun elini öptü. Vasili elini hızla çekerken muska yorganın üstüne düştü. Poyraz muskayı ona gösterdi. Vasili muskayı elinden aldı, boğazına taktı. Poyraz gülümsedi. Uzun bir süre gülümsemesi yüzünde bir sevinç olaraktan şakadı. Lena da durulmuş, o da gülümsüyordu. Yalnız Vasili'nin şaşkınlığı daha sürüyordu. Lena, Vasili bu, dedi. Poyraz oğlum, Vasili bu. Poyraz ona uzun uzun baktı. Vasili bu işte. Bu Vasili, o Vasili işte. Bakıştıkları sürede hiç konuşmadılar. Sonra ikisini birden bir gülmedir aldı. Lena da onlara katıldı. Sen gerçekten o musun? Vasili misin? Benim, dedi Vasili. Yer yatağının yanından bir yer gösterdi. Gel otur şuraya. Vasili döşeğin üstünde utangaç oturdu. Ana, Vasili'ye de bir çay. O da üşüdü. Ben de üşüdüm. Bir çay, dedi Vasili. Yaramaz çocuklar gibi hem utangaç hem de hınzır orada birbirlerine bakıp bakıp gülümsüyorlar. Sonra da başlarını önlerine eğiyor, düşüncelere dalıyorlardı. Güldükleri anlarda da Poyraz'ın eli hep muskasına gidiyor, tapınırcasına onu okşuyordu. Vasili üst üste 5 kadeh çayı içtikten sonra ayağa kalktı. Şimdi gelirim, dedi, gitti. Bu arada da Poyraz o kapıdan çıkarken onu tepeden tırnağa sevgiyle, dostlukla, minnetle süzdü. O karartının boyu çok uzundu diye de düşündü. Bu Vasili o değil mi? Lena'ya göre adada kalan, adaya ilk çıkacak kişi öldürmeye yemin eden, arkadaşları korkup da kaçan, burada tek başına kalan kişi bu Vasili. O Vasili değil mi? Belli belirsiz gülümsedi. Bu o Vasili ise beni niçin öldürmedi? Öyleyse beni boğulmaktan neden kurtardı? Lena, buyur oğlum, iyi misin? Bu Vasili o Vasili değil mi? Odur. Peki adada dolaşan o karartı kimdi? O da budur. Peki öyleyse beni niçin öldürmedi? Bilmem. Peki beni boğulmaktan niçin kurtardı? 3 dakika daha yetişmese ben denizin dibindeydim. Şimdiye kadar da beni parça parça etmiş yemişlerdi balıklar. Hazır eline düşmüşken, ben ölürken, o çok iyi bir çocuktur. Denizin yüzü kırıştı, ortalık birden karardı. Şimdiye kadar 5 tane iri çipura tutmuştu. Daha da tutacaktı. Deniz balık kaynıyordu. Ve lezzetli bir balıktır çipura. En çok Çanakkale boğazında, Ege denizinde de bol bulunur. Oltasını çekmeye fırsat bulamadı. Deniz birden patladı. Poyraz çabucak toparlanıp küreklere asıldı. can havliyle çekmeye başladı. Ortalık gittikçe kararıyor, dalgaların uçları ağrıyor, kırılıp uçuyordu. Sonra dalgalar gittikçe büyüdü. Küçücük kayığa dört bir yandan yüklendiler. Poyraz kendisini bir dalganın tepesinde buluyor, bir karanlık bir kuyuya iniyordu. Adanın arkasına yaklaştığında o karartıyı yeniden gördü. Yorulmuş bitmişti. Kollarını kaldıramıyordu. Eli ayağı iyice çözülmüştü. Denizde azıttıkça azıtıyor, saldırıyor. Poyraz kendini toparlıyor, küreklere yapışıyor. İki kürek çekip adaya birazcık daha yaklaşıyor. Kayığı kuşatmış dalgalar onu alıyor, uzaklara atıyordu. Bir yandan da ter içinde kalmış, ter gözlerini yakıyor, açtırmıyordu. Birden ada az ilerisindeymiş gibi, elini uzatınca tutacakmış gibi karşısına çıkıyor. Kayalara düşüp paramparça olacak diye ödü kopuyor. Sonra da birden ortadan silinip gitip gidiyordu. Sonra elleri kürekleri tutamaz oldu. Küpeştelere yapıştı. Artık hiçbir şeyi görmüyordu. Arada sırada o uzun karartı gözlerinin önünden geçip gidiyor, bir dalganın üstünden iniyor, başka bir dalgaya bininceye kadar bir daha gözükmüyordu. Sonra her şey silindi, dünya kapkaranlık oldu, denizin dibine indi. Denizin dibine gün vurdu. Binlerce balık ışıklar saçarak, sarı, yeşil, mor, kırmızı yanıp sönerek yöresinde kaçışarak döndüler. Denizin altı onu çektikçe çekiyor, bir kapkaranlık kesiliyor. Bir apaydınlık, binbir renkte uçuşan, kıvılcımlanan balıklarla birlikte ışıklar saçıyordu. Ardından bir karanlığa daha gömüldü. Karanlık bile silindi. Son olarak gözlerinin önünden incecik, keskin bir ışık, karanlığı ortadan biçip geçti gitti. Vasili gözlerinin önündeydi, gülümsüyordu. Karşısında kilimin ortasına konmuş büyük bir kavanoz gördü. Kavanoza apak petekli bal doldurulmuştu. Bu ne? Bal, dedi Vasili. Ermiş tanesinden sana armağan. Bir nene aldı tanesiyi anlattı. Bir Vasili. Ermiş tanesiyi o kadar seviyorlardı ki anlata anlata bitiremiyorlardı. Anladım, dedi Poyraz gülerek. İnşallah onu ben de görür tanırım. İnşallah, dedi Lena. İnşallah ama o çok yaşlıydı giderken. Benden de yaşlıydı. Diyorlar ki canimu, diyorlar ki... Durdu, bekledi. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye ikirciklendi. Diyorlar ki diye gene başladı. Bir yaşlı insan toprağından ayrılırsa o çok yaşamazmış diyorlar. Vasili hep yere bakıyor, konuşuyor, gülüyor, seviniyor ya, bir türlü Poyraz'ın yüzüne, gözlerinin içine bakamıyordu. Onun bu utangaçlığının, sıkıntısının sebebini Poyraz çoktan anlamıştı ya, elinden ne gelirdi, Vasili'ye ne anlatabilirdi? Poyraz, haklı dedi. Haklı ermiş tanesi. Bakın, 2-3 balık için Vasili olmasaydı ben çoktan köpek balıklarının karnındaydım. Birden telaşlandı, kalkmaya davrandı. Daha gücü yerine gelmemişti, doğrulamadı. Benim balıklar nerede? Denize geri kaçtılar, dedi Vasili. Poyraz düşündü kaldı. Bir şeyleri anımsar gibi oldu ya, anımsayamadı. Demek denize geri kaçtılar. Kaçtılar derken anımsadı, güldü. Yahu ana, dedi. Sen ne biçim anasın? Balıklar kaçmışsa ne olmuş yani? Bak, petekli bala bak. Onun içinde ne var? Kavanozun yanındaki küçük fıçıyı gösterdi. İşte şunun. Zeytin. Şunun. Peynir. Şunun. Yağ. Bu Tanasi bütün bunları düşmanlarına bırakıp da gitti, öyle mi? Onun şu dünyada iyiden de kötüden de hiç düşmanı yoktu. Sen iyileşti. Seni onun ambarına götüreyim. Bize bıraktıkları on eve yeter. Bize değil, diye güldü Poyraz. Herkese bıraktıkları. Herkese bıraktıkları, diye onayladı Vasili. Bütün insanlara bıraktıkları. Lena, ah bile çocuklar. Ben Tanasi'nin gençliğini bilirim. Öyle iyi, öyle yakışıklı bir delikanlıydı ki Tanasi. Türkler ne diyorlar? Diyorlar yakışıklı adamın nah burası da. Yüreğini gösterdi. Güzel olur diyorlar. Bütün bu adalardaki, kıyılardaki kızların hepsi ona aşıktı. Boyu da sizin boylarınız kadardı. Nah böyle uzun. Ana, deniz beni öldüremedi ama sen beni acımdan öldüreceksin. Haydi yavrusumu sen uyu. Ben hemen sana şimdi ekmek, pilav yaparım. Hemen yavrusumu, sonra sen hiç ölmeyecek. Lena sevinçle merdivenleri indi. Vasili yere bakarak duyulur duyulmaz. Poyraz yimu, kardeşimu, sen yat şimdi. Ben de Lena'ya yardım edeyim. Poyraz mutlu, gülümseyerek başını yastığa koyarken gözleri yaş içinde kalmış. Hey insanoğlu, güzelim insanoğlu. Sen ne biçim bir yaratıksın böyle? Ne anlaşılmaz. Onun düşmanları yoktu. O hiçbir yaratığa düşman değildi. Kurda kuşa, börtü böceğe, yılana çıyana hayrandı. Her yaratığın bir güzelliği vardır, bir güzel yanı. Ne demiş Ermiş Tanasi? Yeter ki bir damla insan teri boşa gitmesin. İnsan soyunun güzelliği alın terindedir. Hey bire Tanasi! Boşa giden insanın karnına girmeyen bir buğday tanesi, bir tek zeytin, bir elma, bir... Neye ne kadar alın teri dökmüşse insanoğlu, hepsi bizden sonra bu adaya geleceklere analarının sütü gibi helal olsun demiş Ermiş Tanasi. Lena ile Vasili Poyraz'ı 3 gün yatağından çıkarmadılar. Ölmüş dirilmiş Poyraz'ın da yataktan çıkacak hali yoktu ya. Savaşa çok genç çağrılmıştı. Epeyce okumuşluğu olduğu için küçük zabit olarak katılmıştı orduya. Tüfisten sapır sapır dökülen, Allahu Ekber dağlarının yamaçlarında ayakta donup kazık kesilmiş askerler ormanını görmüş, insanların nasıl donup kaldığına, yere düşmediklerine şaşmış kalmıştı. Uçsuz bucaksız yamaçlarda donmuş bir ulu orman. Gözlerine bir türlü inanamıyordu ya, donmuş, taş kesilmiş insan ormanı da bir türlü gözlerinin önünden gitmiyordu. Allahu Ekber dağlarında bit yiyen, donan 90 bin asker, söylemesi dile kolay. Bozulmuş ordunun kalıntıları Allahu Ekber'den sonra Ağrı Dağı düzlüğüne indi. Açtılar, perişandılar ve kaçabildikleri kadar kaçıyor, güneye, batıya, Orta Anadolu'ya göç etmiş boş köylerden düş kırıklığına uğramış geçiyor. Nasılsa kaçamamış bir köyü bulunca da sevinçlerinden deliye dönüyor. Neleri var, neleri yoksa yağma ediyorlar. Köyde bir zırnık yiyecek kalmayıncaya kadar tüketip öyle yollara düşüyorlardı. Mezopotamya düzlüğüne indiklerinde koca bir taburdan 7 kişi kalmışlardı. Buraların halkı konukseverdi. Bir de yiyecek bir şeyleri vardı. Hakkari'de köy köy dolaşarak çok süt içtiler, çok kavurma, tereyağı, çok yoğurt, çok bulgur aşı yediler. Bayağı da şişmanlayıp kendilerine geldiler. Buralarda savaştan 90 bin kişilik ordunun sakat, bir deri bir kemik hasta kalıntısından başka askere benzer kimsecikler yoktu. Bir kısım halk, Kürdü, Arabı, Türkü silahlanmışlar, Yezidi avına çıkmışlardı. Poyraz'ın küçük, bitkin, yılgın birliği de Yezidi avcılarına ister istemez katıldı. Yezidi avcılarına katılmış başka ordu kalıntılarıyla da başka çetelerle de karşılaştılar. Bu çeteler Yezidi köylerine giriyor, 7'den 70 hiçbir canlı bırakmamacasına kurşundan süngüden geçiriyorlar. Koyunlarını, keçilerini, atlarını, eşeklerini, halılarını, kilimlerini, buğdaylarını, unlarını, kadınlarının takılarını, paralarını alıyorlardı. Kırım'ı haber alıp da dağlara kaçanları da teker teker avlıyorlar, hiçbir Yezidi'nin kaçmasına da izin vermiyorlardı. Bir sabah Dicle'yi geçer geçmez bir Yezidi göçüyle gene karşılaştılar. Göç yaya atlı eşekli, öküzlü inekli, koyunları, keçileriyle dağlara çekiliyordu. Göçün ardı arkası gözükmüyordu. Yezidilerin de biraz silahlı atlıları vardı ve onlar göçün önündeydiler. Atlı Kürtler, Türkler, Araplar, asker kaçakları birleşmişler, Yezidilerden silahsız köylülerden zorla aldıkları atlara binmişler, dişlerine kadar silahlanmış Yezidi bölgesine girmişlerdi. Dağlar ve çöl kana batmış çıkmıştı. Yezidi atlılarıyla çarpışma başladı. Bir avuç Yezidi ile bir taburdan çok Yezidi avcısının boğuşması geceli gündüzü 2 gün sürdü. Yezidi savaşçılarının hepsi öldürüldü. Ölüleri çırılçıplak soyuldu, Dicle'ye atıldı. Sonra silahsızlara geldi sıra. Önce erkekleri, erkek çocukları öldürdüler. Çırılçıplak soydular, Dicle'ye attılar. Sonra kadınları, kızları, kadınlardan aldıkları takıları, erkeklerden aldıkları paraları, saatleri bir hurmanın altına yığıyorlardı. Sonra paylaşım başladı. Yağmacıların genç beyi talanı 2'ye böldü, yarısını kendisi aldı. Genç bey öteki yarısını da kuyruk olmuş çetelerine dağıttı. Askerlere ötekilerden çok para, altın saat verdi. Poyraz Musa bir avuç altın köstekli, altın saatini saatlerin arasından kendi seçti. Bey ona böyle buyurmuştu. Çünkü bey onun bir küçük zabit olduğunu giyitinden anlamıştı. Ve kırım ve paylaşma 3 gün sürdü. Daha sonra çok Yezidi köyü bastılar, çok Yezidi kestiler. Dicle yarlarının üstüne ulu ateşler yaktılar, közlerinde koyunlar kızarttılar. Çölde çok sıcak vardı. Bey dağlara mı, Laliş'e mi diye sordu. Laliş'te çok altın var, çok da Yezidi. Şeytanın da evi orada, şeytan da o evde yaşarmış. Laliş'e gidersek çok Yezid'i öldürürüz. Onlar da bizden öldürürler. Yalnız bizden ölenler doğru cennete giderler. Çünkü onlar biliyorsunuz Yezidiler şeytana taparlar. Şeytan da Allah'ın en büyük düşmanıdır. Onun için biz şeytanı öldürmeye gittiğimiz için şehit düşersek doğru, sorgusuz, sualsiz Allah'ın cennetine gideriz. Hele bir de şeytanı öldürürsek Allah bizi kendisine vezir hem de sadrazam yapar. Şeytanın evinin duvarları, çatısı, eşik taşı bile altındandır. Yezidilerin hazinesi de büyük avlunun ortasındaki havuzun altındadır. Orada da 300 katır yükü altın vardır. Yalnız hazineyi kara bir yılan, bir ejderha ile bir tavus kuşu bekliyor. Bu tavus kuşu suretine girmiş şeytandır. Önce tavus kuşunu, sonra da yılanı öldüreceğiz. Yılanı öldürmek o kadar kolay değildir. Yılanın 7 başında da 70 akıl vardır. Bu yılan Nuh tufanı zamanında Nuh babamıza şeytanla birlikte isyan etmiş. Bu yılan Adem babamız devrinde de şeytanla birlikte hem Allah'a hem de Adem babamıza isyan etmiş. Allah da onların ikisini birden cennetinden kovmuş. Nuh babamız da kendisine isyan eden, gemisini delen yılanla şeytanı gemisinden kovmuş. Yılan da şeytanın sırtına binmiş, dünyada sular kuruyunca Laliş koyağına inmişler. Nuh babamız eğer şeytanla yılanı gemisinden kovmamış olsaydı, şimdi dünyada hiçbir yaratık, kuş, börtü böcek, insan, hiçbir yaratık olmaz, bomboş dünya şeytanla yılana kalırdı. Bey Arapça, Türkçe, Kürtçe, Çerkezce konuşuyordu. Şimdi size ben Laliş'e gidip şeytanla yılanı, onlara tapanları öldürmeyi teklif ediyorum. Siz kabul etmezseniz ben tek başıma Laliş'e gidecek, şeytanı öldürecek, ondan sonra da Allah'ın cennetinde onun sadrazamı olaraktan ebediyen Allah'ın ömrü ne kadarsa o kadar yaşayacağım. Heybelerini altınlarla, takılarla dolduranlar Laliş'e dediler. Zağları çölü geçtiler. Laliş koyağının önüne geldiler. Hurmaların altında dinlenmek için de atlarından indiler. Geceyi orada geçirdiler. Gün batımına atlandılar. Dolu dizgin Laliş'e sürdüler. Koyağa girince sağdan soldan öyle bir yaylım ateşiyle karşılaştılar ki şaşırdılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Yezidi avcılarının yarısı atlarının ayaklarının dibine düştüler. Allah'ın cennetine uçarak gittiler. Bey hemen atının başını geriye çevirdi. Vurulanların atlarını alın da arkama düşün diye bağırdı. Öyle yaptılar. Çölde bir hurmalıkta toplandılar. Bey zor dedi. Yılan duydu. Şeytan haber verdi de bu iş olmadı. Şimdi ben hem aşiretlere hem bedevilere şeytanı öldürüp de Allah'ın veziri olacaklara gideceğim. Bin atlıyla geri döneceğim. Haydi'in. O gece Dicle kıyısında konakladılar. Ceren vurdular. Yaktıkları ulu ateşlerin közlerinde kızarttılar, karınlarını doyurdular. Sabahleyin de Allah'ın cennetine şeytan tarafından götürülmüş arkadaşlarının ganimetlerini aralarında pay ettiler. Bey bu paylaşmadan da Poyraz'a 30'dan çok altın ayırdı. Poyraz ikinci günün gecesinde avcılar uyurken o asker arkadaşlarıyla kaçtı, dolu dizginde çöle düştüler. Urfa'ya kadar at sürdüler. Harran'da bir sabah gün ışırken kendilerini jandarmalarca sarılmış buldular.